Ayrım 65, sayfa 561. Aptal rolü oynamaya devam edebilir. Romulka'nın sonunda sıkılarak sorgudan vazgeçmesini umabilirdi. Sonra Romulka'nın sıkılıp vazgeçeceklerden olmadığını düşündü. Kaldı ki pezevenk işkence yapmaktan sapıkça bir zevk alıyordu. Lebel'in Moskova'da önemli tanıdıkları vardı. Belki de biri müdahale ederdi. İyi de ne zaman? Belki de çok geç olduktan sonra. İtiraf etmek Messi'nin de hayatını karartırdı. Messi'nin arkadaşlarını ateşe atmakta cabası. En kötüsü itiraf etmek bir daha Irena'yı görememek demekti. Bunu düşününce endişesi daha da arttı. Hücredeyken kadına haber vermesi imkansızdı. Konuşmayacaktı. Onu ele vermeyecekti. Kaldı ki Romulka onu öldürmeye cesaret edemezdi. Hayır hayır, en iyisi devam etmek, her şeyi reddetmekti. Kapı gürültüyle açıldı. Romulka yanında onu daha önce döven iki adamla birlikte odaya girdi. İyice düşündün mü Lebel? Lebel'in yüzü ter içindeydi. Kuru gırtlağından çıkarabildiği kısık sesle, ''Size söyledim. Korkunç bir hata yapıyorsunuz. Ben masumum. Üstlerinize şikayet edeceğim.'' Romulka yaklaştı. Lebel'in yüzüne sertçe yapıştı. ''Beni iyi dinle pis Yahudi. Oyun oynamaya ne sabrım var ne de zamanım. Ya konuşursun ya da emin ol sana hazırladıklarımızın yanında Gestapo'nun numaraları solda sıfır kalır. Gerçekten Lebel, sana söz veriyorum. Bir daha gün ışığını göremezsin.'' Hayatım üzerine. Neden söz ettiğinizi anlamıyorum bile. Öyleyse bunu değiştirmeyi deneyelim. Romulka köşedeki masaya doğru ilerledi. Lebel boynunu acıdan bağıracak kadar çevirdi. Saçları diken diken oldu. Masanın üzerinde çeşitli işkence aletleri sıralanmıştı. Bir adamın zayıf noktası üzerinde çalışmanın en uygun yol olduğunu düşünmüşündür hep. Romulka eline içi deri yastıkla kaplı iki yuvarlak kepçesi olan yuvarlak ucunda da vidalı bir sapı bulunan değişik bir alet aldı. Çar'ın gizli polisinden ödünç aldığım küçük bir oyuncak. Bunun çok etkili olduğunu iddia ediyorlardı. Taşak mengenesi. Ne yapıyor biliyor musun? Şu sapını çevirince adamın taşaklarını sıkıyor. Biraz daha sıkınca da patlatıyor. Yumurta gibi. Tabii yavaş yavaş, çok yavaş, çok acı vererek. Bir deneyelim mi? Ne dersin? Romulka adamlara dönüp bir işaret verdi. Biri Lebel'in ağzına tıkaç sokarken öteki çişli pantolonunu ve kilotunu indirdi. Romulka yaklaştı. Lebel aletin penisinin altına yerleştirilmesini, sonra yerine oturtulmasını dehşetle izledi. Dişlerini gıcırdattı, ağzındaki tıkacı atmaya çabaladı. Romulka elindeki sapı çevirdi, alet sağ taşağını sıkıştırmaya başladı. Lebel inanılmayacak, kusturucu bir acı duydu. Omurgasında şimşekler çaktığını hissetti. Beyni sancıdan patlayacak gibi oldu. Gözlerinin önünde yıldızlar uçuştu. Midesinde dayanılmaz bir bulantı duydu. Tıkacın ardından çığlık atmaya çalışırken de bayıldı. Moskova'nın kuzeyinde Dekunino bölgesindeki yarı ahşap, yarı kırmızı tuğlalı geniş ev, bir zamanlar Çar döneminin zengin bir subayının olsa da şimdi harap görünüyor, damı akıyordu. Messi ikinci kattaki döküntü dairenin ön odasında oturuyordu. Odada eşya olarak bir masa ve iki iskemle, yandaki küçük yatak odasında da bir demir yatak ve bir dolap vardı. Ama insanın gözü hemen yatağın yanındaki sandığın üzerine konmuş son model radyo alıcısına takılıyordu. Bütün ev rutubet ve küf kokuyor, odanın bir köşesinde yanan odun sobası da soğuğu kırmakta yetersiz kalıyordu. Messi üniformasını çıkarmış, paltosunun altına kaba kumaştan yapılmış, yıpranmış bir takım giymiş, başına da bir kasket oturtmuştu. Önündeki masanın üzerindeki lahana çorbası dolu kaseye, taze ekmeğe bakmadı bile. Bütün dikkatini kasenin yanına yaydığı Moskova haritasına çevirmişti. Karşısında oturan adam iki kadeye vodka doldurup Rusça homurdandı. ''Bana ne olup bittiğini anlatmayacak mısın Amerikanski?'' Messi başını kaldırdı. Adam uzun boylu, geniş omuzlu, kızıl saçlıydı. Boynuna leş gibi bir yün atkı dolamış, yıpranmış, eskilikten parıl parıl parlayan siyah bir takım giymişti. Messi'nin 6 hafta önce Münih'ten uçağa bindirdiği eski Ukrayna SS yüzbaşısı. Sanki çok zaman geçmiş gibi Messi kapıyı açıp kendisini içeri alan adamı tanımakta güçlük çekmişti. Daha yaşlanmış gibiydi. Tıraşı uzamış, birbirine yakın gözlerine baskı altındaki adamlarda görünen endişeli bakış yerleşmişti. Messi kabaca, ''Radyodan talimatları almış olman gerekir.'' dedi. Amerika'nın Sesi Radyosu'ndan sana elimden gelen bütün yardımı yapmamı, bunun çok önemli olduğunu belirtiyordu. Bu kadarı yeterli olmalı. Bana Dacia hakkında bildiklerini anlat. SS üniformasıyla geçirilmiş bir savaş, Ukraynalıya bir emir karşısında tartışmamayı öğretmişti. Başıyla onayladı, harita üzerinde bir noktayı gösterdi. Serçi şimdi orada, evi gözlüyor. Şimdilik evdekilerin çıkmaya niyeti yok gibi. Kaç kişi? Serçi'yi iki kişi gördü. Senin peşinde olduğun adamla kadın galiba. Ama radyoda bir kadın daha olduğu söylenmişti. Onu görmedi. Ama içeride olabilir tabii. Serçi ile telefonda konuşabilir miyiz? Ukraynalı güldü. Bak, burası Moskova, Münih değil. Geldikten bir ay sonra bu Allah'ın belası yeri ve çalışacak bir iş bulduğum için şanslıyım. Burada boktan bir kenef bile yok. Aşağı inmektense musluğa işiyorum. Serji ile konuşmak için aşağıda koridordaki jetonlu telefonu kullanıyorum. Serji bana bir şey söylemek istediğinde Daça'dan 5 dakika ötedeki köye umumi telefona gitmek zorunda. Omuzlarını silkti. Çok kolay bir şey değil. Üstelik izleme çalışmasını daha da güçleştiriyor. Ama ne yaparsın? Elimizdeki bu. Messi adamın bakışlarındaki gerginliği gördü. Sürekli yakalanma korkusuyla endişe ve dehşet içinde yaşıyordu. Burada nasılsınız? Ukraynalı yüzünü buruşturdu. Münih sanki başka bir hayattaydı ama buraya kadar gelebildiğimize de şükür. Senin o sakat Finlandiyalı pilotun bizi hedefin 3 kilometre uzağına indirdi. Bir bataklığa. Oradan kurtulmak neredeyse bütün gecemizi aldı. O pezevengin bunu bilerek yaptığından kuşkulanıyorum. Omuzlarını silkti. Ama hala hayattayız. Önemli olan da bu. İkimiz de iş bulduk. Senin için iyi tabii. Serji kamyonet şoförü olarak çalışıyor. Seninkilerin verdiği belgeler şimdiye kadar hiç sorun çıkarmadı. Messi bakışlarını haritaya indirdi. Dacia'yı anlatıyordun. Ukraynalının araziyi ve Dacia'nın yerini anlatması birkaç dakika sürdü. Sonunda Messi sordu. Buradan uzakta mı? Taksiyle gidersen yarım saatten fazla. Ben yine de toplu taşıma aracıyla gidelim derim. Böylesi dikkati çekmez. En fazla bir saat. Sonra Serji bizi geri getirir. Ya biz yokken telefon ederse? Adam omuzlarını silkti. Yapılacak bir şey yok. Riski göze alıp arkadaşlarının Daça'dan ayrılmayacaklarını umacağız. Ama eğer dışarı çıkarlarsa Serji onları izleme talimatıyla izleyecektir. Tereddüt etti. O adamları neden gözetlediğimize hala anlatmadın. Messi ayağa kalktı, sırt çantasının yanına gitti. Çantadan çıkardığı geniş ve ağır pamuklu kumaş rulosunu masanın üzerine koydu. Ruloyu açtı. İçinden yedek şarjörleriyle birlikte susturucu takılmış iki Tokarev makinalı tabanca çıktı. Tabancaların yanında katlanabilir dipçikli bir Kalaşnikov AK-47 saldırı tüfeğinin parçaları görülüyordu. Ukraynalı silahlara baktı, sonra gözlerini Messi'ye çevirip sırıttı. Onları öldürecek miyiz? İkiniz de silah eğitimi aldınız. Onun için bunları nasıl kullanacağını göstermem gerekmeyecek sanırım. Ukraynalı Kalaşnikov'u aldı, parçalarını ustalıkla taktı. Şarjörü kontrol edip yuvasına yerleştirdi. Tam da benim silahım, öldürücü. Soruma cevap vermedin Amerikanski. Daça'dakileri öldürecek miyiz? Evet. Bu da seni mutlu etmiyor, öyle değil mi? Messi söyleneni duymamazlıktan geldi. Tokarevle susturucusuna taktı. Tabancayı ve yedek şarjörü cebine kaydırırken Ukraynalı tekrar sordu. O heriflerin neden öldürüldüklerini bilmem gerekmiyor ama burası Moskova. Ya başımız derde girer de yakalanırsak o zaman ne olacak? Messi gözünü adamınkilerden ayırmadı. Dacia kentten uzak milislerin geleceğini sanmam. 2 saat içinde işi tamamlayıp buraya dönmüş oluruz. Milisler gelse de önce işi bitireceğiz. Koşullar ne olursa olsun. Sonra oradan hızla uzaklaşırız. Buradan çıkmak için uçak ayarladım. Seni ve arkadaşını da götüreceğim. Ondan sonra ikiniz de özgürsünüz. Ukraynalı sırıttı. İşte şimdi oldu. Bu anlattıkların daha ilginç. Bu bokun içinde bir ay geçirdikten sonra biraz hareket mafsallarıma iyi gelecek. Sanki Serji ve benim için eski günlerdeki gibi olacak. Ruski'yi öldüreceğiz. Messi cevap vermedi. Yüzü kederliydi. Sonra öteki Tokarevi susturucu ve yedek şarjörü aldı. Adama uzattı. Arkadaşın için. Daha fazla zaman kaybetmeyelim. Luki'nin masasındaki telefon çaldı. Rizov'un sesini tanıdı. Binbaşı Luki'nin. Evet. İstediğinizi yaptım. Türkmenlerden biri 2 gün önce Kazan pazarında bir kadına bir şişe eter sattığını söylüyor. Luki'nin kalemini aldı. Masanın üzerindeki bloknota uzandı. Kadının tarifini verdi mi? Otuzlarında iri yapılı, güzel, koyu saçlı, oldukça iyi giyimli. Konuştuğum adam yasa dışı kürtaj kliniklerine uyuşturucu sattığını ama bu kadının her zamanki müşterilerine benzemediğini söyledi. Kadının rubleden yana da sıkıntısı yokmuş. Kadının adı neymiş? Şaka mı ediyorsunuz? Luke'in içini çekti. Hadi Rizzo, daha fazlasını bildiğinden eminim. Verdiğin tarif Moskova'daki kadınların yarısına uyuyor. Satıcı kadını daha önce hiç görmemiş. Zaten bu yüzden de hatırladı ya. Kadının sokağın öbür tarafında park etmiş bir Skoda'ya bindiğini hatırladı. Kadın bir ilaç daha almış. Adrenalin. Bir de tek bir şırınga. Satıcı bunu biraz tuhaf bulmuş. Bütün bildiklerim bunlar. Lukin bir an düşündü. Adrenalinin bitkin bir insana geçici bir süre için güç verdiğini biliyordu. Savaşta da görmüştü. Slenski'nin durumundaki biri de yorgunluğu yenmek için adrenalin kullanmak isteyebilirdi. Nabzı daha hızlatmaya başladı. Skoda'da başka biri var mıymış? Adam bilmiyor. Arabanın rengi? Gri. Plakası? Rizzo homurdandı. Binbaşı, piyasadaki o Türkmenler en usta tüccardan daha iyi satış yapabilirler. Ama okuma yazmaları yoktur. Plakalar onlar için ilginç değildir. Arkadaşın başka ne hatırlıyor? Hiç, yemin ederim. Luke'in üzeri yazı dolu kağıdı aldı. Rizov'un doğruyu söylediğinden emindi. Ama elinde hala yeterli bilgi yoktu. Belki de bunlar aradığı insanlar da değildi. Ama araştırmaya değerdi. Hem de çabuk. Yorgunluk ve umutsuzlukla içini çekti. Çok fazla şey anlatmadın ama sana borcum var. Bir çıkış vizesi istesem aşırı mı olurdu? Şakayı bırak Rizov. Günümde değilim. Ahizeyi yerine koydu. Kapıya doğru gidiyordu ki telefon yeniden çaldı. Masasına dönüp cevap verdi. Paşaydı. Konuşmamız gerek Yuri. Şimdi olmaz. Sana dinlenmeni söylememiş miydim? Hayır, bu beklemez. Çok önemli. Kısa bir sessizlik sonra paşa devam etti. Kurt hakkında. Slenski demek istiyorum. Ne demek istiyorsun? Ne olmuş ona? Yeniden sessizlik. 10 dakika sonra Sandunov hamamında buluşalım. Kapıda adımı ver. Buraya gelemez misin? Paşa soruyu duymadı. Telefon kapanmıştı. Ayrım sonu. Sayfa 566.